Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Sizlere bu bölümde Barcelona'dan sesleniyorum. Konumuzsa çok renkli ve çok eşsiz. Türünün tek örneği bir tasarımcı mimar düşünün. Şekillerin, renklerin, karmaşanın, adeta bir ütopyanın ya da paralel evrendeki bir masal şehrinin yaratıcısı Antoni Gaudi. Geçenlerde onunla ilgili şöyle bir başlık okudum. God Architect, yani Tanrı'nın mimarı. Peki karmaşık tasarım tarzıyla, bu tasarımın zamansız duruşuyla ve İspanya'nın Barcelona kentine daha gitmeden bizlere şehri kendine hayran bırakmasıyla Gaudi için atılan bu başlık bir abartı mıydı, yoksa o gerçekten de bir şehrin yaratıcısı mıydı? Hadi gelin bu bölümde İspanya seyahatimin tam ortasında sizinle Gaudi'yi keşfedelim. Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Evet, gerçekten de bu bölümde tam olarak Madrid'den Barcelona'ya geçmiş bulunmaktayım. Muhtemelen sizler eğer çıkar çıkmaz bu bölümü dinliyorsanız ben Barcelona şehrine karşı Stendhal sendromu yaşıyorumdur. Stendhal sendromu nedir diye soracak olursanız onu zaten uzun uzun 68. bölümde konuşmuştuk. Eğer dinlemediyseniz bu bölümden hemen sonra bir ona bakın derim. Şimdi dönelim bugüne. Hadi gelin bugün bana Stendhal sendromu yaşatan bu şehrin mimarı Gaudi'yi keşfetmeye başlayalım. Antoni Gaudi 1852 yılında Katalonya olarak geçen bölgede bir sahil kasabası olan Reus'ta bakırcı bir ailenin çocuğu olarak doğuyor ve aslında çocukluğu çok zor geçiyor. Kaynaklara göre hayatının ilk 16 yılını ailesiyle küçük bir evde geçirmiş. Küçük yaştan itibaren birçok çeşitli hastalıklarından dolayı romatizma hastası olarak büyüdüğü için ona hasta bir çocuk etiketi takılmış. Bu durum onu arkadaşlarıyla oynamasına, hatta normal bir çocukluk geçirmesine tamamıyla engel oluyormuş. Hatta ailesine doktorlar yaşamayabilir bile demişler. Tabii bu durum genç Gaudi'nin sürekli olarak bir yerde vakit geçirmesine sebep oluyor. Neresi olabilir burası? Tabii ki de doğada. Gaudi ailesiyle birlikte doğada çok fazla vakit geçirerek aslında gelecekte sahip olacağı tasarım dilini yaratacaktı. Ve bu doğada geçirdiği zamanlar onun en büyük ilham perisi haline gelecekti. Tabii ki en büyük hayali bir mimar olmaktı. Bu tutkusunu gerçekleştirmek için 1869 yılında Barcelona'da mimari eğitim almaya başlıyor ve eğitimi sırasında da Barcelona'da birçok farklı işlerde çalışıyor. Antoni ince ruhlu bir adamdı. Barcelona'ya taşınmak ve mimarlık eğitimi almak da onu daha da ince ruhlu biri haline getirmişti. Burada yaşarken saatlerce doğuya özgü binaların görüntüleri üzerinde durarak incelemeler yapıyor, şiir okumalarına, felsefe derslerine katılıyor, tiyatroya giderek entelektüel tartışmalara katılıyor ve Katalonya'nın çevresini keşfederek saatlerini geçiriyordu. Tabii onun bu çok yönlü ve derin yapısını hocaları da farkındaydı. Aslında Antoni Gaudi bir dahiydi. Mesela okuldan mezun olurken hocasının şu sözleri söylediği bilinmekte. Bir dahi mi yoksa bir deliği mi mezun ediyoruz bilmiyorum. Sadece zaman gösterecek. Gaudi gerçekten de diğer öğrencilere ya da meslektaşlarına benzemiyordu. Onun bu başka dünyasını hocaları da farkında olarak onu mezun etmişlerdi. İşte mezun ettikleri bu adam çok geçmeden kendine özgü tarzı ve sürrealist bakış açısıyla günümüze kadar tüm ihtişamıyla ayakta kalarak günümüze ulaşacak, büyüleyici eserler inşa etmiş bir mimari dahi olarak anlatılacaktı. Barcelona adeta Gaudi için bir kimlik olmuştu. Aslında Barcelona Gaudi'nin boş bir kağıdıydı ya da bir oyun hamuruydu. Gaudi en baştan o kağıdı dolduruyor, o hamuru şekillendiriyordu. Çünkü 1878'de eğitimini tamamladığı bu kent tüm sanatsal etkinliklerinin merkezi olmuş ve kişiliğinin gelişiminde çok büyük bir katkı oluşturmuştu. Barcelona için bahsettiğimiz bu dönemin de tabii şehrin durumuyla ilgisi var. O dönem Barcelona'da özellikle tekstil endüstrisinin gelişmesiyle orta sınıfın güçlendiği, zenginliğin ve şehirsel gelişimin arttığı bir dönemdi. Tabii Antoni Gaudi'nin bugünkü andığımız Gaudi olmasında bazı isimlerinde büyük katkısı vardı. Şimdi aslında bu durumu şuna benzetebiliriz. Nasıl ki Rönesans Floransa'sında Michelangelo'nun arkasında her zaman ona ve işlerine hamilik eden, onu destekleyen bir Medici ailesi varsa, Gaudi'nin de arkasında böyle isimler vardı. Tabii bir isim daha önemliydi. Şimdi tarihte bu tarz büyük sanatçılara, finansör olan, onlara hami gibi destek veren isimler her zaman görürüz. Bu aileler, bu isimler genelde o dönemlerde o kentlerin büyük girişimcileri, iş insanları olurlar ve bu isimler için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu sanatçılara yaptıkları destekler ve yatırımlarla en az onlar da sanatçısı kadar ortaya çıkan işlerin yaratıcısıdır ya da kaynağıdır. Ya bunun en güzel örneği Medici ailesi ki bunu da konuşmuştuk Ditopik Düşünceler'de biliyorsunuz önceki bölümlerde. Medici ailesi Michelangelo'yu ve daha bir sürü önemli sanatçıyı evinde ağırlıyor. Yani birlikte yaşıyorlar. Her akşam uzun sofralarda birlikte yemekler yiyorlar. Yani Medici ailesi bu insanları yediriyor, içiriyor. Onlarla özel, entelektüel sohbetler ediyorlar. Onların işlerine katkıda bulunmak için her şeyi yapıyorlar. Yani aslında sanat hamisi olmak da kolay bir şey değil. O sanatçıları kalkındırmak, destekleme projesi aslında bu. Ve onlarla bir nevi aile de oluyorlar. Burada da benzer bir örneği görüyoruz. Bu yüzden ben Gaudi için Barcelona'nın Rönesansı diyorum. Çünkü Barcelona'ya yeniden bir doğuş soluğu getirmiş aslında. Yani o dönem Gaudi'nin bulunduğu Barcelona'yı biraz Medici'lerin olduğu Rönesans dönemine benzetebiliriz diyebiliriz aslında böyle bir şey. Kısacası anlayacağınız Gaudi'nin arkasında da o dönem Barcelona için çok önemli bir isim olan dönemin kraliyet üyesi Eusebi Güell vardı. Ama Eusebi Güell Gaudi yakınlığından önce Gaudi'nin tasarladığı ilk yapı olan Casa Vicens'e bakalım. Art Nouveau'nun ilk binalarından biri olarak kabul edilen projenin müşterisi Caro ve Tuğla imalatçısı Manuel Vicensi Montaner'di. Şimdi bu tarz isimler o dönemki şehirlerin aslında zengin tüccarları, iş insanları. Tabii ki bu insanlar bu projeleri yaptıracak. Kendi ailelerinin, kendi hanedanlarının aslında bir gösteriş simgesi olarak evlerini, konutlarını önemli mimarlara, önemli sanatçılara yaptırıyorlardı. Bu örnekte de öyle. İşte Gaudi'nin bu ilk projesi de aslında ilk önemli eseriydi. Bu ev Vicens ailesi için 1883-1888 tarihleri arasında yaptığı Barcelona'daki Casa Vicens adlı yazlık eviydi. Casa Vicens adeta bir peri masalından çıkmış gibi bir yapıydı. Hala da öyle tabii. Fotoğraflarına girip bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Casa Vicens Barcelona'da küçük ve zarif bir evdi. Bu zariflik Gaudi'nin en küçük ve en az bilinen eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ama aslında daha fazla popülariteyi hak ediyor. Tabii sizler artık Ditopik Düşünceler Podcast ile bu yapıyı biliyorsunuz ve Barcelona'ya giderseniz mutlaka ziyaret edeceksinizdir. Çünkü bu yapı Gaudi'nin yeteneğinin ilk kanıtı olarak kabul edilir. Gaudi bu binayı tasarlarken Katalan kültüründen ve doğasından ilham almış. Bina her zamanki gibi tabii ki Gaudi abartısında, renklerinde ve formlarında. Desenler karmaşık ama bir o kadar uyumlu. Kiremit renginin kaosu yapıya masalsılık katıyor. Yani masalsı bir yapı baktığınızda. İşte bu yapı da söylediğimiz gibi Gaudi'nin ilk bireysel projesiydi. Ama esas patronu olacak olan Eusebi Güell ile tanıştıktan sonraki işleri çok daha kamusal ve kent belleğine silinmez izler bırakan yapılar olacaktı. Aslında Güell ismini Barcelona'ya gitmiş ya da konuyla ilgili olanlar Barcelona'daki bahçelerden ve mimari unsurlardan oluşan bir kamu parkı olan Parc Güell'den iyi bilirler. Parc Güell'den bahsetmeden önce Gaudi ve Eusebi Güell ilişkisine dönelim. Gaudi dönemin en zengin insanlarından biri olan Eusebi Güell ile akademide henüz mimarlık kariyerinin ilk yılları sayılan zamanlarda tanışıyor ve tabii kısa sürede de yakın arkadaş oluyorlar. Bu yakınlık sayesinde Güell'in finansal yardımıyla Antoni Gaudi kariyerinde hızlı bir şekilde ilerleyiş yapma fırsatı yakalıyor. İşte az önce anlattım Medici ailesi örneğinin durumu bu. Bu fırsat sayesinde Gaudi işlerine odaklanabiliyor, kendine has tasarım dilini ortaya çıkarabiliyor. Şimdi kendine has tasarım dilini ortaya çıkarmak bir sanatçı için kolay bir şey değil. Çünkü bunlar maliyet isteyen şeyler. Yani sadece mimari olarak düşünmeyin. Mimari olarak bakıldığında dört duvar yapmıyor Gaudi. Başka formlar, başka boyutlarda yapıyor tasarımlarını. Ama bir başka ölçekten bir sanatçı olarak baktığınızda o dönemlerde sizin bir finansörünüz, destekleyiciniz olması şu demek. Daha kaliteli boyalar, daha kaliteli malzemeler kullanarak sanat eserlerinizi ortaya çıkarmanız demek. Dolayısıyla kendi işlerinize odaklanabilmeniz, kendinize has tarzınızı ortaya koyabilmeniz için bir destekleyiciniz olması çok önemli. İşte Gaudi'nin mimarisi de böyle çok başka bir hale gelebiliyor, kendini yansıtabiliyor. Işığın, sesin, mozaiklerin, çok renkli seramiklerin yani daha önce hiçbir mimari örnekte görülmemiş ve daha sonrasında da hiçbir projede yapılmayacak olan eşi benzeri olmayan işlerden oluşuyor onun projeleri. Onun işlerinin resmen bir matematiği vardı. Bazı yorumlar şöyle söylüyor. Onun mimarisi ışığın kaynaştığı integral bir sanat olarak görülebilir. Gaudi'nin işlerinde tabii ki ne demiştik? Doğa her zaman ön plandaydı. Doğayı spiritüel bir bakış açısıyla kullanıyor ve adeta tekniğe meydan okuyordu. Kullandığı desenler, renkler ve formlarsa yapının tasarımına bence hem biraz çocukluk, hem bir ütopya, hem de sürrealist bir dünya katıyordu. Onun herhangi bir yapısına baktığınızda yapının strüktürünü yani yapının taşıyıcı elemanlarının, o iskeletinin nelerden oluştuğunu, malzemelerini açıkça seçebilirsiniz. Tabii bir mimarı bu kadar özgün kılan bir başka şey de ne demiştik? Yatırımcısı ya da sponsoru. Gaudi'nin en önemli eserlerinden biri olan Park Güell'e bakalım mesela. Park Güell dönemin kraliyet üyesi ve bahsettiğimiz gibi Gaudi'nin yakın arkadaşı olan Eusebio Güell'in isteği üzerine yapılıyor. Bu proje Barcelona'nın aristokratlarının kullanımı için yapılmak isteniyor. Tabii konu aristokratlar ve soylular olunca Park Güell için şunu söyleyebiliriz. Park Güell 20. yüzyılın ilk 10 yılına ait sanatsal zenginliğin bir yansıması olarak yapılmış. Günümüzde şehrin en popüler ikonlarından biri bu park. Panoramik manzaraya sahip, kocaman bir terası var bu panoramik manzaradan oluşan, etkileyici bir girişi var. Hem eşsiz bir mimari eser hem de önemli bir turistik kent simgesiydi. Ama en çok da Gaudi'nin adeta kendini gösterdiği bir oyun alanı gibiydi. Gösterişli mimari üslubu ile doğanın yansımalarını birleştirerek ortaya özgün bir mimari dil çıkarmıştı. Şimdi farkındaysanız aslında bu sponsorlar sadece sanatçılara yatırım yapmıyor. O sanatçıların işlerini yaptıkları şehirlere de yatırım yapıyor. Yani bu işlerin oluşmasına zemin hazırlamak demek asırlar sonra o şehrin, o ülkenin turizmine katkıda bulunmak demek. Yani aslında hamiler bu konuda çok büyük bir görev de taşıyorlar. Ne kadar çok sanatçıya, mimara, kent tasarımcısına yatırım yaparsa o hami aslında şehre ve ülkesine de yatırım yapmış oluyor. Yani işe bu taraftan da bakmak lazım. 1900'lerde de yapımına başlanan ve 1914 yılında yapımı biten Park Güell de buna aslında çok güzel bir örnek. Kullanılan dinamik ve renkli malzemeler, kıvrımlı mimari yapısı, kendisiyle çevreleyen doğanın bir parçası olmayı başarıyor yani bu proje. Parkın içindeki doğal yaşam olabildiğince de korunmuş durumda. Bu da çok önemli. Parkta Barcelona'ya özgü papağan ve diğer kuş türleri yaşıyor. Gaudi Park'ın bazı noktalarına özel bu kuşlar için kuş yuvaları yerleştirmiş, tasarlamış. Yani Gaudi gerçekten de çok başka bir adamdı. Atölyesini ziyaret edenlere bazen şöyle söylüyormuş. Kendi idealime nerede rastladım biliyor musunuz? Ayakta duran bir ağaç kendi dallarını tutuyor ve bunlar da daha küçük dalları ve bunlar da yaprakları ve ağacın her kısmında kendi içinde böyle bölümlere ayrılıyor diyerek devam ediyormuş. İlk etapta deli midir nedir diyebilirsiniz ama bu doğadan aldığı benzetme işlerinin tüm elemanlarını oluştururken ona çok da ilham oluyor. Bu projesiyle kendini oldukça kanıtlayan Gaudi'nin aslında yapımına daha önce başladığı bir eseri vardı. Bu eser görenlerinin işte bu adam deli sanırım diyeceği türden bir yapı aslında biliyorsunuzdur. Bu bahsettiğimiz yapı ne? Tabii ki de La Sagrada Familia'dan bahsediyorum. Bu yapı için Antoni Gaudi'nin adanmış hayatının bütünü desek hiç yanlış olmaz. Yapı için mimari üslubuna baktığımızda neogotik ve art nouveau karışımı diyebiliriz. Tabii biraz da sürrealist ve ütopik. Bu yapı dünyada şöyle bir ilk yapı. Yapımı hala sürüyor. Yani düşünün 1880'lerin sonunda başlıyor yapımı ama hala devam ediyor. Tabii artık sona yaklaşıldı zannediyorum. Hatta bitmiş bile olabilir. Ama neden devam ediyordur diyorum. Teknik olarak hala küçük detaylar vardır. Onlara hala devam ediyordur muhtemelen. Tabii yapının yarım kalmasının en büyük nedeni hem bu ütopik tasarımı ama hem de Gaudi'nin yapımının ortasında ölümü. Ölümüyle Sagrada Familia'nın yapımı ne yazık ki yarım kalıyor. Tabii yapıldığı dönemler Sagrada Familia'yı herkes gördüğü gibi bağrına basmıyor, beğenmiyor. Mesela 1884 ve Hayvan Çiftliği kitaplarıyla çok iyi bildiğimiz George Orwell, Sagrada Familia'yı dünyanın en korkunç binalarından biri olarak nitelendiriyor. Bence biraz ağır bir yorum olmuş. Tabii tek sevilmeyen yapısı kocaman Sagrada Familia'sı değildi. Gaudi'nin 1912 yılında yapımına başlanan yapısı Casa Mila'yı bilirsiniz. Casa Mila da sevilmeyen bir kitleye sahipti. Barcelona'nın en ikonik yapılarından bir tanesi Casa Mila'dan. Mila evi anlamına gelen Casamila, Roser Seguimon ve Pere Mila çiftinin yapımı için 1912 yılında Gaudi tarafından tasarlanıyor. Kim bu insanlar derseniz şöyle, aslına bakarsanız dümdüz Barcelona'nın zenginlerindendi bu isimler. Zaten Pere Mila para ve zenginlik hırsıyla bilinirmiş. Aslında bu yapı daire ve ofislerden oluşan bir rezidans olarak tasarlanmış. Barcelona'daki modernist yapılar için de daire daire satılmak üzere projelenen ilk örnek binaymış bu. Casamila ile ilgili ilginç bir detay şu aslında, binanın inşaat süresinin uzamasının sebebi özellikle belediyenin yapı kanunlarına uyumlu olmaması, sık sık engellenmesi ve ceza kesilmesi. Neden sizce böyle, neden belediye böyle bir engel koyuyor ya da sürekli engeller çıkarıyor yapıyor? Çünkü yapı alışılmış bir yapı değil ki, dört duvarı yok. Bu kadar sıra dışı bir tasarım olunca ortada ezber bozan nitelikler belediyeciliğin de alışık olmadığı işler olarak tasarımcısına geri dönüyor. Ve inanmayacaksınız ama bu sebepten Gaudi baştaki orijinal projeyi birebir yerine getiremiyor. Yani bir de demek gerçekleştirirse nasıl bir şey ortaya çıkacakmış. Çünkü bu engellerden sonra Gaudi değiştirmek zorunda kalıyor Casamila'nın esas projesini. Biraz daha normale uyarlanmış hali, şu anki hali. Gerçek bir ütopya ustasından bahsediyoruz farkındaysanız. Bu arada bir başka ilginç detay da binanın La Pedrera isimli bir lakabı da vardı. Bu kelime taş ocağı demek. Yani anlayacağınız üzere yapının organikliği ve eşsizliği o dönemler yapıya bu alaycı lakabı takmıştı. Çünkü yapıya böyle uzaktan baktığınızda gerçekten böyle bir taş ocağı hissi yakalarsınız. Aslına bakarsanız bu yapıyla Gaudi yıllarca süregelen dikdörtgensel mimarinin sınırlarını ortadan kaldırıyor ve neredeyse Gaudi'nin hiçbir işinde düz bir duvar, düz bir detay bulunmamakta. Peki böylesine başka olan bir adamın aşk hayatı nasıldı? Çünkü kafası farkındaysanız çok da normal çalışmıyor. Antoni Gaudi'nin aşk hayatındaki evlilik bölümüne dair bildiğimiz tek şey şu: şimdiye kadar sadece bir kadına evlenme teklifi ettiği, o kadının ise onu geri çevirdiği Pepeta Moreu isimli bu kadın Gaudi'nin karşılıksız aşkıydı. Aslında evlenme teklifi karşısında aldığı bu redle Gaudi toplumdan uzaklaşarak çalışmalarına, dinine ve mistisizmine daha da çok bağlanmıştı. Tabii yaptığı işlerde Gaudi'nin işte bu dinle olan bağlantısı da çok önemli. Çünkü Gaudi 30'undan sonra bir dindar oluyor. Bu aslında yaptığı işlere de yansıyor. Bir başka Gaudi harikası olan yapı da Casa Batlló'ydu. Casa Batlló'nun ilk başta göze çarpan masalsı cephesi hemen yapıyı okumamızı kolaylaştırıyor. Ama önce Batlló'yu kimin yaptırdığına bakalım. Gaudi'nin bir diğer şaheseri olan Casamila ile sürekli karşılaştırılan bir yapı bu Casa Batlló. Aslında amaç biraz da yerine ulaşıyoruz. İstenen zaten bu kıyaslama. Çünkü bunun nedeni şu: bu iki yapıyı da kentin zenginleri yaptırıyor. Şimdi o zamanları şöyle hayal edebilirsiniz. Kentin zenginleri sürekli olarak kentte kendi ihtişamlarının konuşulması için kendilerinin kurucusu olduğu, finansör olduğu evleri yaptırıyorlar. Konutları, ofisleri yaptırıyorlar. İşte apartmanları, rezidansları yaptırıyorlar. Niye? Bilmem ne ailesi işte şu yapıyı yaptırmış, gördün mü? Ne kadar zengin, işleri ne kadar iyi gidiyor. Aslında böyle bir algı yaratmak için. Yani mimarlara, sanatçılara da iyi ki onlar öyle bir şeyler istiyor ki yeni işler, yeni alanlar açılıyor. Bu durumu tamamıyla böyle görebilirsiniz. Casa Vicens, Casa Mila, Casa Batlló hep bunlar için yapılmış yapılar. Casa Batlló'da 19. yüzyıl evinin yeniden tasarlanmış hali. Bina geçirdiği restorasyondan sonra peri masallarındaki gibi bir dış cepheye ve etkileyici bir iç tasarıma sahip oluyor. 1904 yılında evin sahibi olan Joseph Batlló, ailesinin tekstil sektörüne katkılarından dolayı Barcelona'da çok iyi biliniyordu. Ve Joseph Batlló birkaç fabrika sahibi bir tekstil sanayicisiydi aynı zamanda. Tabii bu önemli isim işlerinde olduğu gibi başka konularda da başarılı olmak, cüretli ve yaratıcı olmak gibi hayaller taşıyordu. Bu evi tasarlatmak için bu güç gösterisinin en güzel adımlarından biri de bu olacaktı. Bunun için Mimar Gaudi'yi istemişti çünkü Joseph Batlló. Joseph bu tasarımın ailesini temsil etmesini ve evlerinin herhangi bir başka konuta benzememesini istiyordu. Düşünsenize, gidiyorsunuz bir sanatçı, bir mimar olarak müşterinizle görüşmeye, diyor ki yani benim ailemi temsil eden ve herhangi bir başka hiçbir şeye benzemeyen bir şey ortaya çıkar. Ya inanılmaz. Aslında çok doğru bir adresteydi Batlló, çünkü Gaudi bunu karşılayabilecek biriydi. O yüzden zaten Gaudi'ye gidiyorlar. Ve Gaudi ona riskli bir plan, bir proje getiriyor. Yani binayı tamamen Batlló ailesi için ikamet edecekleri dairelerden oluşan bir şekilde düşünüyor. Ama tekrar baktığınızda tamamen farklı şekillerde, formlarda şeyler tasarlıyor. Kasa Batlló'nun yapımı 1906'da da tamamlanıyor. Ve renkli, kırık seramik kaplı ön cephesi, masalsı balkonları tipik bir Gaudi ürünü. Yapının içi ise en az dışı kadar ilginç ve eşsiz. Yani bu bir apartman binası. Gaudi'nin diğer şaheseri olan Casa Milà ile karşılaştırıldığı kadar var. Ama Casa Batlló da ayrı bir muazzam bir mimari harika. 19. yüzyıl evinin yeniden tasarlanmasıyla yapılan bina resmen bir peri masalına dönüşüyor. Yani aslında yapay zekaya şu an mesela deseniz ki bana bir peri masalı evi gibi bir ev yap, bir konut örneği göster. Tıpkı böyle bir şey gösterir. Düşünün, yani 1900'lerin başlarından bahsediyoruz. Bunu Gaudi başarmış. Matematiği, geometriyi masalsı bir durumla birleştirip ortaya eşsiz şeyler çıkarıyor. İşte bu yüzden de yapılan binaları peri masallarındaki gibi bir dış yüzeye ve etkileyici bir iç tasarıma sahip oluyor. Gaudi bu konuştuğumuz yapıların yanında kente daha birçok yapı tasarlıyor. Park Güell, La Sagrada Familia, Casa Milà, Casa Batlló, Casa Vicens bilinenlerin en popülerleri olduğu için onları size anlattım. Ama daha birçok yapısıyla kendine hayran bırakan işler yapmış. Hepsinde de Gaudi'nin kendine has yansımalarını ve stilini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Gaudi hayatının son dönemlerinde kendini tabii ki de bitmek üzere olan La Sagrada Familia'sına adıyor. Fakat ölümü çok trajik oluyor. Çünkü La Sagrada Familia'yı tamamlayamıyor. Tam da yapımının ortasında vefat ediyor. Gaudi için şunu demiştik ya, çocukluğu çok hasta geçmiş, çok zor geçmiş. Ailesi Gaudi için, yani ölebilir, her an hazırlıklı olun dediği bu çocuk en son ölen kişi oluyor. Tüm kardeşlerini toprağa veriyor. Fakat Gaudi 70'lerine kadar yaşıyor. Aslında dünyaya bu yapıları, bu işleri tasarlamak, bırakmak için yaşamış biri bence. 7 Haziran 1926'da Gaudi bitmek üzere olan eseri La Sagrada Familia'nın Sant Felip Nehri Kilisesi manzarasından bakmak istiyor ve bu kiliseye yürürken kendisine ne yazık ki bir tramvay çarpıyor ve çok çok daha üzücüsüne, biliyor musunuz? Yani bu tramvayın çarpması değil. Aslında kendini işlerine o kadar adamış bir adam ki bu kazada yanında kimlik belgesi taşımadığı ve kıyafetleri perperişan halde olduğu için İşsiz, evsiz bir dilenci zannedilip kendisine yardım bile edilmiyor. Yani orada ona tramvay çarpıyor. Şehrin en önemli insanlarından biri, şehrin yaratıcısı, eserine bir başka noktadan bakmak için yürürken, yani yine aslında analizleri için, işi için, bir şeyler yapmak için yürürken tramvay çarpıyor ve perperişan halde olduğu için bir süre kimse onu yerden bile kaldırmıyor. Yerde hareketsizce yatarken yoldan geçen bazı insanlar onu fark ediyor ve Gaudi'nin tedaviye geç kalındığı için durumu kötüleşerek 10 Haziran 1926'da 73 yaşında trajik bir şekilde öldüğü kayıtlara geçiyor. Ve mezarı kendi elleriyle tasarladığı La Sagrada Familia, yani kutsal aile diye geçer Sagrada Familia, La Sagrada Familia Bazilikası'na defnediliyor. Çok çok üzücü. Ama işte önemli insanların değeri hep gittikten sonra anlaşılır ya, ne yazık ki. 2013'ten bu yana da Antoni Gaudi'nin öldüğü gün olan 10 Haziran onun anısına Dünya Art Nouveau günü olarak kutlanmaktaymış. Bence o daha fazlasını isterdi. Ama işte bir Art Nouveau bina gördüğünüzde aklınıza Antoni Gaudi gelsin. Ve Antoni Gaudi eşsiz bir ruh, tasarımcı, eşsiz bir zihindi. O eserlerinin ayrıntılı planlarını nadiren çizerdi. Bunun yerine ilk önce 3 boyutlu ölçekli modeller oluşturur, öyle çalışırdı. Yani kafası gerçekten bambaşka çalışan bir adamdı. Böylece yol boyunca çalışmalarına yeni fikirler ekleyebiliyormuş. Gaudi'nin mimarinin her yönü hakkında yeni fikirleri vardı. Aslında katedralin nefinde bulunan bir cümle onun sanatının özeti gibiydi. Sanat yok, hepsi matematiktir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.